Ayrım 12. İdamlıklar. Kerim Korcan. Sayfa 139. Ve işte tepsinin başına geçti Emin. İnsan oğullarının yaptığı en tatsız yemek buydu muhakkak. Yani böyle bir anda gelen yemekti. Yemek insanı yaşatırdı. Burada tersine onu ölüme götürmek için garip bir rolü vardı yemeğin. Son nafakaydı bu. Yiyeceksin ve öleceksin. Emin bunu bildiği halde Fethi Bey'e verdiği sözde durdu. Ayran tasına attı önce elini. Dura dura ve kana kana içti. Sonra yemeklerden de aldı biraz. Çiğnemesi kolaydı, yutması zordu lokmaları. Şükretti doğrularak. Şöyle belli belirsiz bir şeyler almıştı tabaklardan. Şükür Allah'ıma dedi. Allah ne muradın varsa versin Fethi Bey. Adam adam olmalı şu dünyada, benim bildiğim bu. Cümle arkadaşlara da uzun ömürler versin Allah. Dudaklarını sildi elinin tersiyle. Vaktin geldiğini anlatıyordu gardiyan duruşuyla. Ve evet, kapı kapanmalıydı. Ölüme doğru gidiliyor olsa bile nizam nizamdı. İki kişi karşılıklı durdular. Biri gardiyan, biri idamlık Emin. Mahkum taş odanın loş karanlığında Allah'tan uzak, gardiyan koridor aydınlığında Allah'a yakındı. Kapı kapanacak, ayrılacaklardı. Bir daha yüz yüze gelirler miydi kim bilir? Gardiyan infazda vazifeliyse evet. Ama Emin gene de kırgın ayrılmak istemedi. Birkaç sözde gönlünü almayı denedi gardiyanın. Sen kitabın kavlince gidelim diyorsun ya çavuş dayı. Gözüne kurban olayım, darılma sözlerime. Hangi gözle bakacağız o kitaba? Hangi dillerle okuyacağız bunu, düşündün mü hiç? Çavuş dayı, inan bana, içim kararmış bir kere benim. Bastığım yer sanki ateş benim. Beynimde bin kurt birden ulumada. Ne yapıp ne edeceğimi şaşırdım. Allah'ım kimselerin başına vermesin. Zor, zor bir mesele bu. Durdu. Çok acı bir tabloda keskin hatlarla çiziyordu perişan halini. Gardiyan laf katmadı lafına, gene o anlatıyordu. Kollarım tutulmuş çavuş dayı dedi. Gezip sallayayım, biraz açılır belki. Bir yerlerde duramıyorum. Verip sırtımı duvarlara oturamıyorum. Acıyarak, gerçekten acıyarak baktı ona gardiyan. Allah de oğlum dedi. Allah de, o da yeter. İçinde bir ferahlık duyacaksın bak. Allah ki bu dayanılmaz acıları vermiş, sabrını da elbet verecek. Sen kalbinden Allah'ı çıkarma oğlum. Cemi mahlukatın derdinden bilen odur. Daha fazla konuşmadı gardiyan ve ne söylense boştu. Belli ki burada kesmek istiyordu. Konuşmak ne fayda verirdi? Şifa bulmaz derdi azdırmaktan gayrı. Beyni uğulduyor, içi alevler içinde adamın. Bu koca yangına bir damla serpmişti gardiyan. O da uçup gitmişti, hepsi o kadar. Uzattı elini, başını önüne eğerek kapadı kapıyı. Kilidi bastı üstüne. Açılmasın diyerekten asılarak yokladı. İdamlık Emin içeride karanlıklarda. Gardiyan gene dışarıda aydınlıklardaydı. Sonra zalim saniyeler kara karıncalar gibi sessizce yürüdüler zamanda. Hiç durmadan yürüdüler. Saniyeler dakika, dakikalar saat oldular. Emin kulağını kalbine dayamış katil gecede güp güp vuran zamanı sayıyordu. Tam uçurumun kenarındaydı işte. Ayağının altından son bastığı toprak kayıyordu. Öküzler yorulunca araba durur. Ama zaman durmazdı. Bir felaket haberi yaklaşıyordu belki de. Yoksa Emin'in kalbi böyle vurmazdı. Gecenin saat ikisi deyince taş odalar koridorunda ayak sesleri duyuldu. Köy harabelerinde öten baykuşlar geldi hemen Emin'in hatırına. Gene içinden söylendi ağır ağır. Biri ölecek dedi. Ayak sesleri geliyorsa ve bunlar çabuksa, aceleciyse bir takım insanlar bir işin peşinde demektir. Ve bu iş iyi bir iş olamaz. Vakit gece yarısını çoktan geçti. İdam emri artık pusudan çıktı. Saat 2:05 geçe hücre kilidinde anahtar şıkırdadı. Sesin geldiği yana döndü Emin ve bekledi. Durdu, sonra eyvah dedi. Taş odada son sözü bu. Vakit gece yarısını çoktan geçmiş. Zaman kanlı bir sabaha inmekte. Elinde ayran kasesiyle Fethi Bey olamaz bu gelenler. Bu gelenler belli ki can alıcı. Pek çok insan can verdi şimdiye kadar sehpalarda. Bunlardan biri bile Azrail'i görmedi. Ama Emin Taş Oda'nın kocaman kalın kapısı açılınca karşısında dikilen genç jandarma teğmenini ve baş gardiyanı gördü. Bunlar Azrail aleyhisselam olamazlardı şüphesiz. Ondan bin kere korkunçtular. Genç ve işine meraklı jandarma teğmeni baş gardiyanla birlikte Emin'i taş odadan aldı. Kapı altının küçük arama odasına getirdiler. Bir kapı geçmişler henüz, daha üç kapıdan çıkacaklardı. Yağlı ip ve beyaz gömlek hazırlanırken onlar da birkaç dakika duracaklardı. Jandarma teğmeninin heyecanı yatışmıştı biraz. Birkaç söz söylemek istedi bu sakin oturan adama karşı. ''Ne yapalım kardeşim?'' dedi. ''Kanun sana ölmeyi, bana da seni.'' Cümlesini bitiremedi teğmen. Bir yere gelip takılmıştı. Cümle kurmaktaki acemiliğinden değildi bu. Belki bir saat sonra ipte sallanacak bir insan önünde daha bir ölçülü konuşmanın gereğini anlamasındandı. Takıldığı yerde ustalıkla kullanabileceği daha uygun bir kelime buldu teğmen. Kafasında yeniden düzene koydu başladığı cümleyi ve ''Ne yapalım kardeşim?'' dedi. ''Kanun sana ölmeyi, bana da seni götürmeyi emrediyor.'' Ve sonra Emin'e bir sigara uzattı teğmen. Emin aldı, saygı dolu bir hava içinde yaktı. Şayet akıl edip bir yudum su vermezlerse bu dünyadan son nasibi bir sigaralık dumandı. Emin köylüydü. Ona göre ölüme gittiği anda bile olsa bir jandarma subayıyla diz dize oturmak ve teğmenin ikramı büyük ve paha biçilmez bir şeydi. Sigarasını içtikçe duygulandı, içlendi ve karışık düzenle birkaç sözde o söyledi. ''Hayır beyim'' dedi. ''Ben genç yaşımda sehpalarda sallanarak can vereceğime yanmıyorum. Yaptım, cezama katlanırım. Bunun için bir sözüm yok. Ama başka bir şey var ki, işte o takıldı kaldı kafamda. Benim evrağım da herkesinki gibi temize kalktı. Bakın şu kara kaderime ki, herkese iyi kötü bir cevap geldi de evrağından, bana bir haber gelmedi. Benim evrağım kayıp beyim, işte bu takılmıştır kafama, işte buna üzülüyorum.'' Böyle konuşmuş ve için için ağlamaya başlamıştı. Halbuki onun durumunda ısrarla verdiği ifadeye göre hafifletici bir sebep yoktu. Cinayetindeki ana sebebi müthiş bir inatla saklamıştı. Canavarca bir hisse kapılarak gebe karısını öldürmek durumundaydı. Ama bu noktadaki hatasını bir türlü anlamıyor, hakikaten kayıp evrağına yanarak ağlıyordu. Birkaç çarıklı mahpushane avukatı ona hep, ''Senin evrakların kayıp, bunda mutlaka bir iş vardır.'' demişlerdi. İşte Ebi'nin kafasına takılan buydu. Aklından bir türlü çıkmayan uydurma öğüttü. Tabaka takımlarını sevdiği bir arkadaşı almış. Bir mendili varmış ama o da koğuşunda kalmış. Gözlerini esmer tombul elleriyle sildi idamlık Emin. Bu yüz Emin'in gözyaşlarıyla ıslanan yüzü, öldürürken canavarlar gibi haşin miydi? Şimdi ölüm anında bebek, bebekler gibi masum görünüyordu. Onlar teğmenle konuşurlarken epeyce bir zaman geçmiş aradan ve zalim saat çalmıştı ölüm çanını. Vakit de gelip kapılara dayanmıştı. Gardiyan Ali dayı beyaz gömlekle kapıya yanaştı ve titreyen bir sesle idam mahkumu boyabatlı Emin'in ne zamandır beklediği daveti yaptı.
''Allah taksiratını affetsin. Haydi oğlum.''
Emin kalktı yerinden, beyaz gömleğini giydi. Ayancıklı Ömer. Boyabatlı tabakacı Emin asılmaya gitti. Derdi kasaveti Ayancıklı Ömer'e kaldı. Onun idam hükümlü evrakı da temyizli. Ya tasdik geri verirse? Belki de öyle olur. Böyle kötü bir sonuç da beklenebilir. Daha doğrusu yalnız kötü sonuç beklenebilir. Zira Emin'in asılmasıyla denge temyizin tasdik kararını mümkün görmeyenler aleyhine bozulmuştur. Peki Emin'in asılmasıyla meydana gelen durum hangi maddi delil ve ölçülere göre kıymetlendiriliyordu? Hiç. Sadece akla gelenlerin lafla ortaya konulması ve hislerin heyecanlı ifadesiyle. Kara haberciler daha bir kuvvetliydiler artık. Emin asıldı.
Ömer'i de mutlaka asarlar diyorlardı. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Ankara'da amcanız mı var yoksa dediniz mi şöyle bir göğüslerini geriyorlar ve işlerini çekerek bilgiç bilgiç işte emin meydanda o da şöyle mi olur böyle mi olur dedi ama sonunda da kelleyi çingeneye teslim etti diyorlardı. Bu çarıklı mahpushane avukatlarının söyledikleri bertaraf hakikaten Emin'in asılmaya gidişi pek hazin oldu. Bir kere bir sebep yokken tuzak kurdular adama. Buna ne lüzum vardı peki? Hiç lüzum yoktu. Ve müdür ödlekliğinden yaptı bunu. Sonra sen kanır efendim adamın kollarını arkadan bas kelepçeyi ve saatlerce kesilecek sığır gibi beklet. İşte bu olmaz bu. Ya Fethi Bey ağırlığını koymasaydı, ortaya atılmasaydı, mahkum galeyana gelip ortalığı bağıra bağıra birbirine katmasaydı ne olacaktı? Herifi daha ipe gitmeden taş odada öldüreceklerdi. Emin taş odada elleri arkasına bağlı asılacağı saati beklerken ona yapılan zulmü haykırarak protesto edenler arasında ayancıklı Ömer de vardı. Hem en çok bağıran da oydu. Ama bir başka çeşitti onun Emin'e ilgisi. Herkes gibi bir an evvel asılıp kurtulması dileğinde değildi Ömer. O bir mucize bekliyordu. Emin'i ipten alan, canını bağışlatan bir mucize. Ve bu dileğinde Emin'in anası kadar içtendi. Bunda şaşılacak bir taraf da yoktu. Çünkü boya battı Emin asılınca belli ki sıra ayancıklı Ömer'e geliyordu. Ömer bu sıraya girmemek niyetindeydi işte. Şu halde Ömer herkesinkinden ayrı olarak Emin'e kurtulma dileğiyle acırken dolayısıyla biraz da kendisini kayırmış oluyordu. Ve tarifsiz acılar içinde müthiş bir can kaygısı duyuyordu. Artık rahat döşeklerde değildi Ömer, korları nar gibi kızarmış mangallarda yatıyordu sanki. Bir şeylere hazırlıklı olması gerekliydi. Felaketli bir şeylere öğüt vermesi kolay. Çok kuvvetli bir yürek gerekti buna da. Ölüme gitmeye hazırlanmak komşuya gitmeye benzemiyordu. Daha doğrusu ölüm kendisi gelmeliydi muhakkak ölünecekse. Hani eceliyle derler ya işte öyle. Urganda mı ölüm? Yok, yoksa yorganda mı ölüm deyince insanlar bu dehşet çatalında daima yorganda ölüm beğenişini yapmışlardır. Yorganda ölüm şerlerin ehvenidir. Ölüme gitmeye hazırlanmak komşuya gitmeye benzemiyordu, askere gitmeye benzemiyordu. Hatta başından geçmedi ya cepheye gitmeye bile benzemiyordu. Can kurban böyle bir ölüme, yani cephedeki ölüme. Ölüyorsun ama öldürmek de elinde hiç olmazsa. Gam çekmeye gelmez orada. Beni öldürecek olanlar ölüme de hazır olsunlar dersin olur biter. Dayarsın dipçiyi omuz çukuruna atar öldürürsün veya seni öldürürler. Yani o hırslı kapışma havasında her şey oldukça kolaydır. Ama ipte can vermeye gelince işler değişiyor. Ölüm sana doğru ortalığa dehşet salaraktan buzdan yüzüyle geliyor. Korkuya kapılıyorsun. Bırak kendini korumayı, ellerini yüzüne kapayıp bir an için onu görmemek hakkından bile yoksunsun. Çünkü ellerin arkada zincirle bağlanmış. Bir de beyaz gömlek olur üstünde. Bu ne çirkin ve korkunç bir beyazdır. Fadime'nin örtmesindeki beyaza benzemez. Bu ayrı bir beyazdır. Buz gibi soğuk, yani görünüşü kefen beyazı. Boya battı Emin'in asılmasının yarattığı şok bu mesele üzerine açılan tartışmaları kapatmalıydı. Onun götürüldüğü gece ölümün korkunç ve soğuk nefesini her mahkum ensesinde az çok hissetmişti. Bu sebeple idam davalarından konuşmanın kesilmesi yerinde bir hareket olurdu. Ve hiç olmazsa herkes zaten ağır olan mahpushane havasını daha da ağırlaştırmazdı. Ama ne gezer, herkes bunun aksi bir davranışın içindeydi. Emin'i bırakmışlar, bu sefer de Ömer'i almışlardı ele. Evet, acaba o çocuğun hali ne olacaktı? Bir bilmece vardı bu işte, yıllardan beri çözülemeyen bir bilmece. Acaba bu bilmece nasıl çözülecekti? Ömer'in kendisini çıldırma derecesinde korkuya salan ve herkesleri derin derin düşündüren taraf buydu işte. Ortaya çeşitli fikirler atılıyor ama kimse de meydana çıkıp şu iş şu yollardan geçer ve sonunda şöyle bir sonuca bağlanır diyemiyordu. Diyemiyordu çünkü zaman denilen o hiçbir şeye aman vermeyen değirmen en tutarlı görünen kocaman fikirleri taşları arasına alıyor, öğütüp un ufak ediyordu.
Hakikaten ayancıklı idamlık Ömer'in hakkında temyiz mahkemesinden gelecek kararın nasıl olabileceği birçoklarını meraktan çatlatacaktı. Bu karar nasıl bir karar olabilirdi? İş boya battı Emin'inki gibi olsa hüküm yürütmek kolaydı. Verilecek cezanın derecesi ne olursa olsun Emin'in kabulüydü aşağı yukarı. Ama Ömer için durum böyle değildi. Ömer, bu suçu ben yapmadım ki alacağım cezanın derecesi hakkında konuşayım. Bu uydurma suçtan bana bir gün bile verseler yazık olur diyordu. Bu kısa yoldan kesip atışına bakıp da onu inkar yiğidin kalesidir diye suçlamaya ve hafife almaya imkan da yoktu. Yoktu çünkü temyiz mahkemesi bile 7 senedir bu işin içinden sıyrılıp çıkamamıştı. Eh, temyiz mahkemesi gibi hukuk ilmine emekler harcamış, büyük cezacıların yer aldığı bir kuruluş bu işi kestirip atamazken, bu işte hiç emeği olmayan kimselerin ahkam kesmesi ciddiye alınır bir hareket değildi. Eli kulağı atan bildiği kadar gazel okuyabilir ve bazen kendisine kimse bir şey de söyleyemez. Ama iş böyle bir meseleye geldi ve biraz düşünmek gerektir. Bir olay kendi kendine oluşunu açıklayamaz ve delil olarak ele geçen şeyler de mazlumun dayatması karşısında öksüz kalabilirler. Ömer'in işi için de böyle bu. Ömer konuşacak ki bu işle ilgili resmi veya gayri resmi kişiler fikir sahibi olabilsinler. Ama Ömer dayatınca koca adalet arabası bile bir noktada çakılıp kalıyordu. Mesela Eyüp Usta, o da temyiz mahkemesini aylarca oyalamıştı. Temyiz ol görüp bir karara varamıyordu. Çünkü Eyüp Usta'nın ikrarı yoktu. Hakkındaki delil ve şehadetler de dişe dokunur şeyler değildi. Onun bu karışık durumu kendisini belki de re'sen tahliyeye kadar götürebilir ve Eyüp Usta beraat dahi edebilirdi. Ama aklı evvel arkadaşları durmadılar, onun beynine girdiler ve ''Senin yekten inkarın müdafaa hakkını kaybettirir sana. Bu işi yapmakta belki de haklı olduğun noktalar vardır.'' Bunları bir istida ile temyize bildir, iyi olur dediler. Eyüp Usta'nın içine bir fitil salmışlardı. Günlerce düşündü adam, nasıl yapsaydı acaba? Sonunda arkadaşlarının uyarmasını yerinde buldu. Uzun uzun bir istida yazdırıp gönderdi temyiz mahkemesine. Cürmü kabul etmişti. Tabii kendi görüşüne göre bir müdafaa şekli de tutturmuştu. Ve demişti ki ben daha evvelki mahkumiyetimi bitirip köye vardığımda halen öldürmekten mazlun bulunduğum şahsın daha evvel karımla münasebette bulunduğunu duydum ve bu sebeple kendisini gizlice öldürdüm. Temyiz bu açık ikrarın da göz önüne alınmasıyla Eyüp Usta'nın dosyasını bir daha tetkik eder ve cezasını tasdik yoluna gider ve Eyüp Usta'yı asarlar sonra. Ömer Eyüp Usta gibi konuşmuyordu ama kimse de ona böyle bir konuşmayı öğütleyemezdi. Bu onu kendi kendisine iftiraya zorlamak gibi bir şey olurdu. Çünkü Ömer bir şeyi yapıp sonra da onu inatla saklama durumunda bir adam değildi. O, ben bir yanlışlığa kurban gidiyorum, bu işi yapan ben değilim diyordu. Peki kim yaptı bu işi öyleyse sorusu da sorulunca, onu gidin devlete sorun, adam öldürenleri kovuşturmak benim işim değil. ''Şunlara bakın be, jandarmanın el ulağı mıyım ben?'' diyordu. Biraz kafayı çalıştırıp elimizi hafifçe vicdanımıza koyduğumuzda meydana şu çıkar ki, Ömer yerden göğe kadar haklıdır bu konuşmalarda. Bir cinayetin suçlusu bulunmamışsa aranır, hatta ebedi aranır. Bir de bakılır ki bütün emekler boşa çıkmış ve çıkış noktasına gelinmiş. Ter akmış, ciğer yorulmuş, karakollar arasında takip evrakları gezmiş ama aranan adam yok. Yer yarılmış yere girmiş, kuş olmuş uçmuş havalara ya da iz kaybetmiş güneş görmeyen ormanlarda. Defterlerde adı var, kendi meydanlarda yok. Peki ne yapmak gerek o zaman? Suçluya benzer birini bulup işte budur aranan adam deyip ortaya sürmek mi gerek? Nedir zaten bir suçlunun peşine düşmekten maksat? Onun yeni suçlar işlemesine engel olmak, bir de amme adına yaptıklarının hesabını sormak. Aranan Ahmet değildir, çünkü 100 binlerce Ahmet vardır. Aranan suçlu Ahmet'tir. Demek her adı Ahmet olan görmez bu işi. Hayvan yerine insanın sabana koşulması belki akla yatar bir derece. Fakat en mahir ellerle zabıtlar düzülse suçsuzdan suçlu olmaz.
Olursa bir cinayet davasına bakan yetkililerin işi bir masumun sırtına sararak yeni ve peşine düşülenden daha ağır bir cinayet işlemeleri gibi bir durum çıkar meydana. Aradan bulunamadı diye bir cinayet davasının yükünü bir masumun sırtına sarmak vicdanı olan adamların işi değildir. Tutulan beygir harmanı döver hesabı, küçücük bir şüphe üzerine yakalanan bir kişiyi asmak fetvasını kim veriyorsa, kafadan kararlar veren bu adamı bularak sahte fetvasını kendi boynuna asmalı. Ve bir katil aranıyordu, işte o katil sensin demeli. O zaman ne der bakalım bu kanun kalkanı ardına gizlenen insan kasabı? İşte böyle, hakikaten bu idamlık Ömer'in işi bütün mahkumu meraktan çatlatacaktı. 7 sene bu dile kolay. Ömer 7 senedir idam altında yatıyordu. Temyiz hakkında verilen kararı usulden defalarca bozmuştu. Fakat davanın esası hakkında kesin bir karar verilemiyordu. Yani kanun Ömer'i öldürmüyor, bu da bir kazançtır şöyle bakılırsa. Lakin umdurmuyordu da. Ölüm korkusu küflü bir kılıç gibi her an tepesinde kalıyordu. İdamlık olarak emin bir çeşit dayanaktı da Ömer'in önünde. İlk kurşunu yiyecek boy hedefi oydu. O gitmeden sıra Ömer'e gelemezdi. Şimdi böyle bir avunması da kalmıyordu Ömer'in. En küçük korunma imkanından yoksun, apaçık meydandaydı. Mahpushanenin tek idamlığıydı artık. Bir ölüm kurşunu ondan başka hedef aramayacaktı kendine. Doğrudan doğruya onu bulacaktı. Kaçacak, sığınacak bir yer de yoktu. Böyle bir durumda ister istemez gözler gene Ömer'e kayıyordu. Düğümü çözecek, işe açıklık verecek oydu. İşin aslını bilen oydu. Şöyle bir toparlanıp, şöyle bir cesaretlenip herkesi meraktan kurtarmalıydı. Gene o mahkeme karşısında istediği şekilde dayatsındı. Ama pekala şöyle bir gayretlenip arkadaşlarını meraktan da kurtarabilirdi. Ne olacaktı sanki onu alıp götürüp mahkeme önüne hakikaten bu işi bu yapmıştır mı diyeceklerdi. Hiç öyle bir şey olabilir mi? Kimin kıçı sıkarmış Ömer'i gidip de haber vermeye? Onlar diyeceklerdi ki böyle böyle demek bu işi sen yaptın. Köyün de evliyası değildi ki öldürdüğün adam. Herhalde bir muzurluğu vardı ve sen onun bu hallarına dayanamayıp işi bu yola döktün. Ağzını tutsaydı deyyus. Yerinde usluca adam gibi otursaydı, ağzını tutmazsa ve fesatlıkla devam ederse sonu böyle olur işte. Sonra döneceklerdi Ömer'e, aman sen ağzına sahab ol hemşerim, ileri geri konuşma ve kimselere sır verme, elin oğlu 5 paraya satar adamı bakarsın yerine göre, bak bu işi ne güzel buralara getirdin, biraz daha dayan, temiz mahkemesi bu işten bir şey anlamadı ki bugüne kadar sürükledi durdu seni. Umutlandırdı kimi zaman, kimi zaman da korkuttu. Şimdi ise nedir senin yaptığın? Kulağının üstüne yatmak ve beklemek. Yok yok, 7 sene işin içinden çıkamadıktan sonra kalkıp da idam hükmüne tasdik vuramaz bu adamlar diyeceklerdi. 12. ayının sonu. Sayfa 154.